Bayram 32, sayfa 254. O gece, ılık zeminde Amber'in çocukluğundan hatırladığı dar şiltenin üstünde uyudular. En kalitelisinden tril tril keten çarşaf ve yastık kılıflarının kenarları el işi dantelle süslüydü. Karanlık çökmeden az önce Melike'nin zayıf silüeti bahçeden süzülerek gelmiş, topladığı yasemin yapraklarını yastık kılıflarının içlerine doldurmuştu. Kokuları güzel bir uyku getirsin diye. Melike, evdeki tek cibindiği Amber ile Nelly'ye vermekte ısrar etti. Üzerlerine örtü örtmeden nefesleri yasemin çiçeklerinin nemiyle karışarak yan yana yattılar. Bedenlerinin arasında biraz mesafe bıraktılar ve serinlemek için uyku arasında birçok kez serin yere uzandılar. Sivrisinekler gün ışığından korktukları için gün boyunca rahatsız etmemişlerdi ama güneş batınca saklandıkları yerlerden çıkıp kanını emecek et aramaya başladılar. Gece yarısına doğru sinek tütsüsü yanıp kül olunca sivrisinekler helezon biçimli kasırga kümeleri gibi dolaşır olmuşlardı. Bütün gece boyunca cibinliğin dışında sinirli bir vızıltı sürüp gitti. Dışarıda hava çeşit çeşit böceğin ve gece yaratıklarının hareketleriyle ve belki yüzlerce minik kurbağanın vıraklama sesleriyle kıpır kıpırdı. Amber vereceği kötü haberi düşünmekten bir türlü uykuya dalamadı. O konuda hiçbir şey söylememiş, en ufak bir imada bile bulunmamıştı henüz. Zor ve rahatsız edici bir görevi vardı. Kamile'nin elçisi sıfatını taşıyordu. Yattığı yerde terden sırılsıklam bir dalıyor bir uyanıyordu. Düşlerine giren imgeler ve sözcükler, vahşi bir karmaşa içinde boynuzlu böcekler, kakafonik uğultular ve taşkın hareketlerle karışıyordu. Gecenin bir saatinde Amber yattığı yerden kalktı. Sivrisineklerin hücumuna uğramamak için hızla bahçeye doğru yürüdü. Ama sinekler yine de keşfettiler onu. Önce yüzüne, sonra vücuduna saldırdılar. Bahçede ateş böcekleri çiftleşme çılgınlığı içinde kanatlarını şiddetle sürtüyorlardı. Aynı anda bir ağızdan cırlamaya başlıyor, sonra birdenbire susuyor, sahneyi kurbağalara bırakıyorlardı. Derken sesleri olmayan böcekler sinsice konuşmaya başlıyor, ayak uçlarına basa basa ilerleyen kocaman, fantastik, kaplan gibi çizgili örümcekler gözle görülmeyen ipleri üstünde dans ediyordu. Amber, evin dış köşelerini saran örümcek ağlarına takılıp ısırılmamak için çömelerek yavaşça ilerlemek zorunda kaldı. İçi pervanelerle dolu bir gaz lambasından soluk ışın demetleri süzülüyor, kıpkırmızı amber çiçeklerinin üzerine sahne ışığı gibi yansıyordu. Zambaklar yapraklarını içe dönerek bir mağara ağzı gibi açıyordu. Bütün bitkiler müthiş bir verimlilikle fışkırıyor, adeta cinsellik dolu bir gösteriş yapıyordu. Ful çiçekleri ve sivrisinek larvalarıyla dolu çamurdan çanağın yanında duran parlak bir nesne Amber'in dikkatini çekti. 100 kuruşluk bir bozuk paraydı bu. Çanağın içindeki çiçeklerin yaprakları artık solmuş, içe dönmüştü. Çanağın suyu larvaların kara bacaklarının hareketiyle daha çalkantılı hale gelmişti. Amber, parazitler yumurtlamasın diye gardenyaları çıkarıp durgun suyu toprağa döktü. Toprak suyu hemen içti. Avluda duran bir güğümden çanağın içine taze su doldurdu ve ful çiçeklerini tekrar içinde yüzmeye bıraktı. Küçük evin içinde kocaman bir sivrisinek ordusu Melike'nin başının etrafında vızıldıyordu. Amber bir tütsü daha yaktı. Kötü bir kokusu vardı tütsünün. Bir dağılıyor, bir geri geliyordu. Melike birden bir çığlık attı. Uykusunda inliyordu. Amber anneannesinin sayıkladığını düşündü. Rumca, İtalyanca ve Türkçe karışımı sözcükler söylediğini işitti. Anlaşılmaz ve büyülü kelimeler çıkıyordu Melike'nin ağzından. Zavallı kadıncağız dehşet verici bir rüyanın tuzağına düşmüştü, besbelli. "Onu uyandıralım mı?" diye sordu Nelly. "Hayır, kabus gören insanı uyandırmak doğru değildir. Yoksa o kabustan hiçbir zaman kurtulamaz." Melike sakinleşinceye, nefesi normale dönünceye kadar başında beklediler. Sonra Dışarı çıkma sırası Nelly'ye geldi. Nelly çıktığı gibi hızla geri döndü. Nefes nefeseydi. Hemen annesinin kucağına sokuldu. Amber kızını itti. Hava çok sıcak canım dedi. Dışarıda bir adam var diye fısıldadı Nelly. Kimse giremez. Bahçe kapısı sürgülü dedi Amber. Ben sürgüledim yatmadan önce. Ama biri var anne dedi Nelly. Sahi söylüyorum gördüm. Nelly'nin ısrarı Amber'in sinirine dokundu ama kızını sakinleştirmeye çalıştı. Sus canım dedi. Uzan yatağa ve uyumaya çalış. O gördüğün her kimse onun varlığının farkında olmadığını sanırsa seni rahat bırakır. Ama gözleriniz buluşursa bu tehlikeli olabilir. Böylece anne ve kız yan yana gözlerini kapayarak, nefeslerini tutarak sinek kovucu tütsünün yanıp kül olmasını ve sivrisineklerin doluşmasını bekleyerek yattılar. Ama adam çıkmadı ortaya. Nasıl bir adamdı diye sordu Amber. Uzun boylu biriydi. Ful çanağının hemen yanında duruyordu. Bir kolu yoktu. Gerçekten korkutucuydu. Az kalsın çarpıyordu. O kadar yakındı. Sonra tuhaf bir şey oldu. Çok tuhaf. Sanki ona gerçekten çarptım ama hiçbir şey hissetmedim. Sanki orada değilmiş de yerinde bir boşluk, bir hiçlik varmış gibi. Sonra kayboldu. Etrafıma bakındım ama bahçede değildi artık. Tekrar gelir diye korkuyla içeri koştum. Ama geri gelmedi. Bir kolu yok muydu? Yoktu, buna eminim. Kamile'den büyük dedesinin kopuk kolu hakkında öyküler dinlemek Nelly'nin kafasına böyle hayaller soktu herhalde diye düşündü Amber. Hayır, şimdilik ona bir şey söylemeyecekti. Henüz söylemeyecekti. Uyandıklarında artık gece yaşayan canlıların sesleri kesilmiş, hava oldukça serinlemişti. Avluda iki tavuk yemleri gagalıyordu. Sert kabuklu böcekler toprakta sırt üstü serilmiş, bacaklarını sallayarak debeleniyordu. Çakıl yolda bir tekir kedi eşelenip arka ayaklarıyla kaşınıyordu. Melike verandaya çıkmış, çardaktan sarkan bir peynir bezinden süte benzeyen bir sıvı sıkıyordu. Yoğurt ekşimesin diye suyunu akıtıyordu. Biliyor musun dedi Nelly annesine. Neyi biliyor muyum? Kime benziyor Melike? Kime? Yoda'ya. Yıldız Savaşları filmindeki Yoda'ya. Evet dedi Amber. Gözleri dedesinin eski evinin bulunduğu yerdeki taş duvarın arkasındaki elektrik hatlarına takıldı. Melike'nin tuhaf kaderini düşündü. Bir zamanlar tavuklarının barındığı bu kulübe evde yaşamak zorunda kalan Melike'nin hayatını düşündü. Kendi hayatına benzer dramatik iniş çıkışlarla, çalkantılarla geçmiş bir hayattı Melike'ninki de. Nasıl vereceğim haberi ona? Nasıl söyleyeceğim birkaç haftaya kadar evini, bahçesini, kuyusunu buldozerle yerle bir edeceklerini? Melike onca ilerlemiş yaşına rağmen titremeyen elleriyle küçük fincanlara çay doldurdu. Kahvaltı masasının üstüne tahin pekmez ve incir çıkarmıştı. İyi uyudunuz mu? Diye sordu. Nelly tek kollu bir adam görmüş rüyasında dedi Amber. Allah rahmet eylesin. Rahmetli benim de rüyalarıma girer hep dedi Melike. Sıradan bir şeyden söz eder gibi. Masaya bir vişne kasesi koydu. Sonra bir saç firketesiyle vişnelerin çekirdeklerini ayıklamaya koyuldu. Vişnelerden fışkıran kızıl sular beyaz önlüğünü lekeledi. Melike buna aldırmaksızın yamru yumru parmaklarıyla vişnelerin saplarını koparıyor, firketeyle çekirdekleri oyuyordu. Amber de ona yardım etmeye başladı. Tavuklar yere atılan vişne çekirdeklerini gagalıyordu. Nelly etrafında gördüğü her şeyin resimlerini çekti peş peşe. Burada tek başına oturmaktan sıkılmıyor musun diye sordu Amber. Kendimle birlikteyim ya diye cevapladı Melike. Neden İstanbul'a gidip annemle birlikte oturmuyorsun? O da çok yalnız. Seninle Amerika'ya dönsün. Öyle bir şey demedim. Yalnız dedim. Senin onunla birlikte İstanbul'da oturmanı istiyor. Tek başına yaşamaya alışık değil. Burada hayatta olan tek kan bağı sensin. Ben olmasaydım seninle Amerika'ya giderdi biliyorum. Seni bırakmaz nineciğim. Bunu aklının ucundan bile geçirmez. Kendi evinde oturmak istiyor annem ve seninle birlikte. Bunu bir kere denedik. Ama o babam ölmeden önceydi. Şimdi her şey farklı. Yalnız ikiniz olacaksınız. Anne kız. Melike iskemlesine çöktü. Gözlerini bir karanlık bürümüştü. Ben yaşlı bir kadınım dedi. Burası benim evim. Buradan bir yere gitmem. Ağırlığım kadar altın verseler bile evimden çıkmam. Evimi bir saraya bile değişmem. Siz beni düşünmeyin. Kamile seninle gitsin, eğer istediği buysa. Ama bu haksızlık. Annem asla böyle bir şey yapamaz. Kamile canı ne isterse onu yapar. Hep böyle olmuştur. Bir keçi kadar inatçıdır o. Gevezedir de. Annem seni yalnız bırakmaz. Melike, kan rengi bir şurup bırakan vişnelerin üstüne şeker serpti. Kamile istiyorsa seninle birlikte gidebilir. Umurumda değil. Söyle ona. Böyle söyle. Ben evimi terk etmeyeceğim. Burayı terk edemem. Nasıl edebilirim ki? Ben olmazsam onu kim besleyecek? Kendini de götürebilirsin istersen. Kedini de götürebilirsin istersen. Ben kediden söz etmiyorum dedi Melike. Öfke ve çaresizlik içinde. Hamit Bey'den söz ediyorum. Oydu. Biliyorum diye atıldı Neli. Dün gece gördüğüm adam oydu. Evet. Her gece gelir. Herkes uyuduğu zaman gelir ve kendisi için bıraktığım yemeği yer. Sonra full çanağının yanına 100 kuruş bırakıp gider. Her gece böyle oluyor. O paraları nereden buluyor merak ediyorum. Hayaletlerin para kullandıklarını bilmezdim ama benim maddi sıkıntı çekmemi istemiyor besbelli. Aslında onu gerçekten hiç görmedim, biliyor musunuz? Yani bir kez hariç. O zaman bile tam olarak gördüğümü söyleyemem ama kokusunu almıştım. Saman kokuyordu. Savaştan döndüğü gün koktuğu gibi. Yunanlıların İzmir'e girdiği gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. İzmir körfezinde bir kasırga patlamıştı. O kasırga olmasaydı çok daha fazla insan ölürdü. Ama kasırga Yunanlıların gemilerinin çoğunu parçaladı. Kasırgayla geldiler, yangınla gittiler. Hamit Bey düşmanla işbirliği yapmayınca tutuklanmıştı. Ona işkence ettiler. Çünkü istihbarat servisinde çalışıyordu. Onu karanlık bir bodrum katında haftalarca hapsettiler ve aç bıraktılar. Hamam böceği ve karınca yiyerek ve susuzluğunu gidermek için kendi kanını içerek yaşadı. Sonra nasıl başardıysa kaçtı ve benimle Kamile'yi birkaç dakikalığına olsun görmeye geldi. Bana sahip olduğu tek eşyayı, çatı kirişine saklamış olduğu altın cep saatini verdi. Sonra beni bu cehennem şehrinde bırakıp Anadolu'ya geçti. Her şeyini almışlardı. Şapkasını, hatta ayakkabılarını bile. Birçok Anadolu kasabasından geçip gitti. Önce bazıları çeteci, bazıları Kuvayi Milliye'den, bazıları isyancı olan grupların ele geçirdiği Alaşehir ve Salihli kasabalarında bulundu. Kurtuluş Savaşı'na bir sivil olarak katıldı. Atatürk'ün Kurtuluş Harekatı'nda gizli ajan olarak görev yaptı. 3 yıl boyunca Nazilli, Muğla, Antalya, Adana ve Mersin yörelerinde çıplak ayakla dolaştı. Bu hizmetleriyle İstiklal Madalyası kazandı. Bu kadar fedakarlığa ve sıkıntıya karşılık bir uyduruk madalya yani. Kamile bebekti, henüz 1 yaşındaydı. Türkler, ben Rum olduğum için bizi evimizden kovdular. Sokağa çıkamıyorduk. Yunanlılar tüfek ve süngüleriyle her an üzerimize saldırabilirdi. Hamit Bey'in cep saatinden başka hiçbir mal varlığım yoktu. Onu da rehine vermek zorunda kaldım. Böylece Kamile ile kendi ailemin Bornova'daki evine sığınmak zorunda kaldık. Annem ve kız kardeşlerim Anna ile Corelia, erkek kardeşlerimi tek başlarına büyütmeye çalışıyorlardı. Babam ölmüştü. Erkek kardeşlerimi henüz 14 yaşındaki Stefano ile 16 yaşındaki Giorgio'yu askere almışlardı. Aile işini yürütecek kimse kalmadığı için ben terzi olarak çalışmaya başladım. Ailemi geçindirmek için eskiden arkadaşlarımız olan, hatta bizim hizmetimizde bile çalışmış insanlar için dikiş dikiyordum ama Hamit Bey, Milli İstihbarat Servisinde olduğu için sürekli göz altındaydım. Bu da iş almamı zorlaştırıyordu. Kocamla haberleşmem mümkün değildi. Fotoğrafını tavan arasındaki bir sandığa saklamıştım. Hamit Bey savaştan döndüğünde gitmeden önceki kokusundan çok farklı bir kokuyla geldi. Toprak, kan ve saman kokuyordu. O kokuyu ölünceye kadar üstünde taşıdı. Aynı koku şimdi bahçedeki kuyudan geliyor. Onun varlığını böyle hissettim. Önce kokusunu aldım. Sonra kuyunun üstünde dolaşan hayaletini hissettim. Kuyunun başında sessizce durup onu bekledim. Onu görmek, gerçek olup olmadığını anlamak için dokunmak, konuşabiliyor mu diye sormak istedim. Ama bunu yaparsam onu mutsuz edeceğimi ve bu yüzden beni cezalandıracağını hissettim. Kendimi tuttum. Kuyuya inip ortadan kayboluncaya kadar kıpırdamadan bekledim. Ertesi sabah kuyunun içine baktım. Gün ışığının en parlak olduğu, kuyunun içinin açıkça görüldüğü bir saatte baktım. Hiçbir şey, bir toz parçası bile göremedim. Su bir ayna kadar berraktı. Kuyunun yüzeyde görünenden çok daha derin olduğunu biliyordum. Ama eğer o kadar derine inebilmişse insan olamaz diye düşündüm. Yoksa ağırlığıyla suyun üstünde yüzerdi. Suyun üstünde ise yüzen hiçbir şey yoktu. Bir sinek bile. O gün bugündür her gece onu bekliyorum. Ayın en parlak olduğu geceler uyumuyorum. Asma çardağının altında oturup onun gelmesini bekliyorum. Ama biliyor musunuz, ben beklediğim zamanlar hiç gelmiyor. Karanlıkta oturup bütün irademle uykuyu kovmaya çalışıyorum ama sonunda yine dalıyorum. Başımı dik tutamaz hale gelince ayaklarımı sürüye sürüye kulübeye giriyorum, yatağa uzanıyorum. Birkaç kez bu sıranın üstünde oturup beklerken paskalya çöreği gibi kıvrılıp uyumuşum. Gözlerimi açtığımda şafak sökmüş. Hamit Bey çoktan gitmiş. Bazen onu hayal ettiğimi, rüya gördüğümü düşünüyorum. Olmayan şeyleri hayal ediyorum belki, diyorum. Gördüğüm bir ağacın gölgesiydi. Ya da ay ışığı değişik bir açıdan vurduğu zaman büyümüş bir nesne gördüm. Gerisini de kendim uydurdum, diyorum. Ama hayır, yemin ederim, her defasında uyanıktım. Bundan kimseye, Kamile'ye bile söz etmiyorum. Hayal gördüğümü, kendime bakamayacak kadar yaşlı olduğumu düşünürler ve beni evimden alıp ağızlarına kaşık koyamayacak kadar bunak insanların kapatıldığı bir düşkünler yurduna koyarlar diye korkuyorum. Oysa burada kendi başıma yaşamaktan mutluyum. Hiç kimseye anlatmadın mı bunu? Anlattım. Bir gün artık daha fazla içimde saklayamadım ve Gülistan Hanım'a anlattım. Şu kapı komşum, kekeme bir oğlu olan Gülistan Hanım'a. Çenemi tutamadım, söyledim. Bunda acayip bir şey yok, dedi Gülistan Hanım. Benim annemin ruhu da bizim kuyunun içinde yaşıyor. O da her gece annesinin ruhu için dışarıya yemek bırakırmış. Gece ruh gelip yemeği yiyormuş. Derken Gülistan Hanım'ın annesinin bahçesindeki bütün bitkiler olağanüstü büyümeye başladı. Bahçe o kadar gelişti ki haberi duyan gazeteciler gelip sebzelerin ve meyvelerin resimlerini çektiler. Gerçekten de Gülistan'ın bahçesindeki elmalar, karpuz, domatesler, bal kabağı, unutma beni çiçekleri, şakayık çiçekleri kadar büyümüştü. Bunun üzerine ben de Hamit Bey için yemek bıraktım o gece. Ful çanağının yanına koydum ki kimse çalmasın. O gece hiç kıpırdamadan uyanık oturdum. Onun gelmesini beklediğimi hissetmesini istemiyordum. Sabah olduğunda koyduğum yemek yok olmuştu. Çanağın içinde ise 100 kuruşluk para duruyordu. O gece yine yemek bıraktım Hamit Bey için ve sabah olduğunda yine bir 100 kuruş buldum. Böylece sürüp gitti. Sabahları çanağın yanına bıraktığı 100 kuruşu alıyorum, bakkala gidiyorum ve Hamit Bey'e yiyecek satın alıyorum. Çikolata seviyor ama kavrulmuş leblebiyi, kuş üzümünü ve İzmir'in kuru incirini daha çok seviyor. Sultan üzümünü, kalamata zeytinini de seviyor. Bazen incirleri açıp içlerine ceviz koyuyorum. Ona bayılıyor. Hamit Bey'in varlığı bahçemi de güzelleştiriyor, geliştiriyor. Bak şu yaseminlere, begomillere bak. Büyük evde yaşarken bunlar sıska bacaklı, uyuz otlar gibiydi. Bir de şimdiki güzelliklerine bak. Söyle bana, hiç bunlar kadar güzel çiçek gördün mü başka bir yerde? Görmemişsindir. Hayır evladım, ben evimi terk edip kızımla yaşamaya gidemem. Melike vişne kasesini kaptı ve aceleyle odadan çıktı. Singapur havayolları çantası her zamanki gibi omuzundaydı. Bahçedeki kuyunun başına gitti ve bir gün önceki sessizlik içinde durmaya başladı. Amber onun konuşulanları unutmasını ve düşleriyle birlikte yaşadığı kuyunun içine dönmesini diledi. Sonra geçmişinin ipuçlarını aramak üzere Nelly ile birlikte bir yürüyüşe çıktılar. Bir zamanlar bir cambaz grubunun çadır kurduğu, Bahtı Kara teyzesi papatyayı son kez gördüğü çayıra doğru yürüdüler. O günden beri papatyadan kimse haber almamıştı. Eskiden bir çayır olan Nuriye'nin gecekondusunun bulunduğu arazi şimdi orta gelirli aile evleriyle dolmuş bir mahalle haline gelmişti. Nuriyelerin evi çoktan yok olmuştu. Ama kordon boyu caddesine giden sokağın iki yanında hala çam ağaçları sıralıydı. Kimsenin toplamadığı çam fıstıkları yerlere dağılmıştı. Amber, Nelly'ye sert kabuklarını nasıl kıracağını ve fıstığı nasıl yiyeceğini gösterdi. Hiç toprak yedin mi? Nasıl yani? Yani küçükken hiç toprak yedin mi? Niye yiyeyim ki? Bazen çocuklar yermiş. Neyse boşver. Öğleden sonra İzmir'i gezmek üzere tekrar çıktılar. Melike'ye turistik gezi yapacağız dediler. Anneannesini ayrılırken kucaklayan Amber, Melike'nin bedeninin adeta boşalmış olduğunu hissetti. Vücudundan kül gibi bir renk çıkıyordu sanki. Teslim olmanın çaresizliği gibi bir renk. Amber, çürümenin kokusunu duydu. Anneannesine sarıldı, ona hayat enerjisi vermeye çalıştı. Ama yaşlı kadın kendi içine çekilmişti ve artık alma gücünü de yitirmişti. Gökyüzünde kara yağmur bulutları dolaşıyordu. Uzaktan bakınca Melike'nin bedeni bir kadavraya benziyordu. Uzun siyah elbisesi ve eşarbıyla Munch'un tablolarındaki ihtiyar kadınları andırıyordu. Elinde bir su testisi vardı. Görenek olduğu üzere konuklarının arkasından yolları açık olsun, su gibi gitsinler diye su döktü. Su, parke taşlı yolun çatlaklarında minik derecikler oluşturup bir anda buharlaştı. Melike başını ve kollarını bir kukla gibi salladı. Amber'le Nelly vapur iskelesine giden köşeyi döndüler. Bir süre yürüdükten sonra eski bir sokak çeşmesinde mendillerini ıslatıp tel içinde kalan yüzlerini sildiler. "Duydun mu?" dedi Amber Nelly'ye. "Evet, onun sesine benziyordu. Ben geri dönüyorum. Haberi daha fazla saklamam doğru değil. Ona söylemem lazım." Melike hala bıraktıkları yerde duruyordu. "Nasıl olsa beni bırakacak," dedi Melike. "Biliyorum. Eğer seninle Amerika'ya gitmezse beni alıp eli ayağı tutmayan ihtiyarların yaşadığı huzur evlerinden birine koyacak." "Olmayacak şeyler düşünüyorsun," dedi Amber. "Terk edilmek istemiyorum," dedi Melike. "Bunu hiç aklına getirme anneanne. Hepimiz ölüp gideceğiz eninde sonunda. Ne fark eder ki? Hayır, yalnız başıma kalmak istemiyorum. Söyle ona, Kamile'ye, gidip onunla oturacağımı söyle. İsterse Hamit Bey gelir, beni orada da bulabilir. Ruhlar istediği yerlere gidemez mi? Benim hayatım onu beklemekle geçti zaten." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Yoda, Yoda. Stefano, Stefano. Giorgio, Giorgio.